Ayrım 2. Akan sulara karşı Talip Apaydın, sayfa 25. Tokat dolayları. Tokat, bir derenin içinde, bağlık, bahçelik, yeşillik bir kentti. Dik kayalık tepenin üstündeki eskilerden kalma kalesi etkiliyordu insanı. Çarşısı, alanı, ana caddesi dışında yoksuldu epeyce. O yıllarda fazla bir özelliği yoktu. Önce Nuri Diren'in kitapçı dükkanını tanıdım. Adımı öğrenince tek gözü parladı. Öbür gözü yoktu. Dergilerden anımsıyordu adımı. Dost olduk. Başka bazı arkadaşlarla da tanıştırdı. Sıcak bir dost çevresiyle sarıldım. Ertesi gün Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittim. Tam tersi, buz gibi karşılandım. Devlet dairelerindeki resmi hava oldu mu olası itici gelmiştir bana. Tokat Milli Eğitim Dairesi'nde de memurlar, müdürler, özellikle köy enstitülü öğretmenlere belli bir uzaklıkta ve hep çatık kaşlıydılar. Fırsat bulup azarlayacak gibi bakıyorlardı. Müdür konuşkan bir adamdı. Beni Anus bölgesine vereceğimi söyledi. Dağlık bölgedir. Senin gibi genç bir arkadaş ancak üstesinden gelebilir. Şu kadar okulumuz var, yeni okullar da açacağız. İyi çalışman gerekecek dedi. Tokat'ın uzak ve yoksul bir bölgesiydi. O yıllarda doğru dürüst yolu bile yoktu. Ancak ormandan kereste taşıyan kamyonlarla gidilebiliyordu. Köylerde at, eşek kullanılıyor ya da toprak yollarda yaya yürünüyordu. Almus'un merkezinde oturacaktım. Köylerdeki okulları, öğretmenleri denetleyecektim. Sorunlarını çözecektim. Onlara yardımcı olacaktım. Ay başlarında il merkezine inecek, geçen ayki çalışmalarımı içeren raporumu müdürlüğe verecek. Bu arada bölge öğretmenlerinin maaşlarını alacaktım. İlk öğretimin işleyiş biçimini iyi bilmiyordum. Yönetmelikteki görevlerimi öğrenmem, ne yapacağımı bilmem gerekiyordu. İlde başka gezici baş öğretmenler vardı ama şimdi hiçbiri kentte değildi. Merkez ilköğretim müfettişine bağlı olarak çalışacağım anlaşıldı. Ondan talimat almak için gidip tanıştım. Pek sık giyinmişti. El yüzü bakımlı bir arkadaştı. Bizden de öyle olmamızı isteyecekti herhalde. Otoriter görünmeye çalışıyordu. Halktan uzak klasik okumuşların tipik bir örneğiydi. Ama ilköğretim müfettişi değil de belki bir dairede müdür olmalıydı. Çünkü müfettiş dediğin ata binecek, köylere gidecek, yağmurda, yaşta dağ bayır gezecekti. Bu denli kibar ve özentili bir insan nasıl yapardı bu işleri? Pek bağlayamamıştım ama konuştukça şunu anladım. Branşında iyi yetişmiş bir eğitimciydi. Güzel konuşuyordu. Yararlanabilecektim. Almus'a varınca bölge öğretmenleriyle bir toplantı yapmamı, hem öğretmenlerle tanışmamı, hem de gerekli tembihleri yapmamı önerdi. Neler yapmamı istersiniz diye sordum. Düzgün giyinsinler, her gün tıraş olsunlar. Öğretmen önce kılık kıyafetiyle topluma örnek olmalı falan dedi. Gözüm ister istemez kendi giysilerime takıldı. Pantolonumun ütüsü çoktan bozulmuştu. Ayakkabılarım da epey eskiydi. Yenilemek için param yoktu. Daha maaş bile almamıştım. Ben asıl eğitim öğretim konusunda neler yapabileceğimizi öğrenmek istiyordum. Yıllık aylık haftalık planlarını düzgün yapsınlar, plansız derse girmesinler, konuları aksatmadan yürüsünler, sizin oraya yörede devamsız öğrenci çok olur, devamsızlık işlemlerini zamanında yapsınlar, sen de bucak müdürüyle, jandarmayla işbirliği içinde ol, devamsızlığı önlemeye çalışın. Peki deyip çıktım yanından. İçerikten çok biçimle ilgilendiğini anlıyordum. Bürosu ve çalışma masası zaten bunu gösteriyordu. Çok özentili hazırlanmıştı. Böylece ilk üstlerimle tanışıp Almus'un yolunu tuttum. Bir odun kamyonuna yatak dengimi yükledim. Üstüne oturdum. Yanıma köylüler doluştu. Üstleri başları çok eski, yoksul insanlardı. Şoför yardımcısı bağıra çağıra 50'şer kuruş topluyordu. Bir süre Niksar şosesinden gittik. Sonra Gümenek'ten güneye sapıp Mamubeli'ne yukarı toprak yola girdik. Kamyon hırıltılar içinde zorlanarak döne dolana ilerliyordu. Yolun iki yanında bozulmuş ormanlar, çalılıklar başladı. Doğa hoşuma gidiyordu. Sıkıldıkça çıkar dolaşırım diye düşünüyordum. Kendi sorunlarımı kendim çözecektim. Zorunluydum buna. Önüm karanlıktı. Bilinmezlikti. Kendimi sıkıyordum. Heyecanlıydım. Zor bir işe gittiğimin ayrımındaydım. Almus, 939 depreminde yıkılmış, yüzlerce ölü vermiş, Şimdi yeniden yapılmış küçük bir kasabaydı. Bucak merkeziydi. Ortasında düz bir cadde açılmıştı. Çevrede dağların koyaklarından öbek öbek 30 pare köy buraya bağlıydı. O yıllarda köylerin çoğunda okul yoktu. Yukarıda da değindiğim gibi Tokat'ın en geri kalmış, en yoksul bölgesiydi. Özellikle Alevi köyleri çok uzaklarda, dağların, derelerin, ormanların içinde kurulmuştu. Korkunç yoksuldular. Almus'ta bir evin odasını kiraladım. Tahta bir masaya kerevet yaptım. Bir de tabure uydurdum kendime. Pencereme basma perde alıp uçlarını çiviledim. Bir iki küçük dükkan vardı ama ekmek satılmıyordu. Biraz un alıp ev sahibinin karısına ekmek pişirtmem gerekiyordu. Öyle yaptım. Helva ekmek, peynir ekmek, günlerimi geçirmeye başladım. Okul, Almus'un ortasında, acele yapılmış, uzun, hantal bir yapıydı. Şimdiden kavşamıştı. Kullanışsızdı. Bir ucu öğretmen lojmanıydı ve orada öğretmen arkadaşlardan ikisi oturuyordu. Okulun baş öğretmeni, öğretmen okulu çıkışlı, bizlerden biraz yaşlı, deneyimli biriydi. Sonradan aramızda bir sürtüşme oldu. Benim köy enstitüsü öğretmenlerin gezici baş öğretmeni olduğumu, kendisine karışamayacağımı söyledi. Yaptığımız toplantıya katılmak istemedi. Bölgede çalışan 30'u aşkın, sonradan daha da çoğaldı, öğretmenin çoğunluğu köy enstitüsü mezunuydu ama birkaç da öğretmen okulu çıkışlı vardı. İş onlara da yansıyacak doğal olarak. Bilmiyorum dedim. Bana böyle bir şey söylenmedi. Gezici yönetmenliğinde tüm bölgenin diye yazıyor. Vilayete yazar öğreniriz. Bakanlıktaki hava köy okulunun baş öğretmenine kadar böylece uzanıyordu. Her kesimde bizi kendilerinden ayrı tutma eğilimi egemendi. Gizli açık durmadan dışlanıyorduk. Bucak müdürü Ayhan Bey babacan bir adamdı. Onunla iyi anlaştık. Birlikte köylere gittik, okul işlerini koğuşturduk. Köylüyle iyi diyalog kuruyordu. Yarı ciddi, yarı şaka, bağırıp çağırarak işleri yürütüyordu. Bir zamanlar Tokat'ta çalışan Vali İzzettin Çağpar'ı çok beğenirdi. Sık sık onunla ilgili anılar anlatırdı. Bazı davranış biçimleriyle onu taklit ettiğini anlıyordum. Zelzeleden sonra Almus'un yeniden kuruluşu sırasında geçen bir olayı aktarmıştı. Unutamıyorum. Dış ülkelerden yardımlar yapılmış, Romanya'dan kereste gelmiş. Evler, okullar, resmi binalar yapılıyor fakat işler gereği gibi yürümüyor. Cumhurbaşkanı İnönü Ankara'da ikide bir emirler veriyor. Çabuk olun, kış girmeden yapılar bitsin. Vali de habere bunları sıkıştırıyor. Günün birinde bir haber, İnönü geliyor. Yapılan işleri denetleyecek. Vali İzzettin Çağpar telefonla bucak müdürüne talimat veriyor. Yarın şu saatte sizin orada olacağız. Ne kadar adam varsa ellerine birer keser, çekiş, balta tutuştur. Hepsini çatılara çıkar, durmadan vursunlar ağaçlara. Peki efendim diyor bucak müdürü. Öyle yapıyorlar. İnönü meydanda arabadan iniyor. Bir bakıyor şöyle çevreye. Müthiş bir takırtı. Uzanıp iri yarı valinin omzuna vuruyor. Çağpar yapar. Binip gidiyorlar. Yapmasan bile yapar görüneceksin. Anladın mı kardeşim? Bizde budur devlet memurluğu. Böyle derdi gülerek. Birkaç kez alınmış, yeniden verilmişti Almus Bucak Müdürlüğü'ne. İkide bir boşalan ilçe kaymakamlıklarına vekalet ettirmişlerdi. Ben, Artova'da kaymakam vekiliyken diye anlatmaya başlardı. Sonradan başka bucak müdürleriyle de çalıştık. Pek bağdaşamadık onlarla. Ayhan Bey doğrusu hepsinden daha çaplıydı. Epey yardımları oldu bize. Gezici Baş Öğretmenlik İşi. Gezici baş öğretmenlik görevi aslında yararlı bir eğitim kademesiydi. Eğitmenlere, mesleğin acemesi yeni mezun genç öğretmenlere sık sık uğramak, yardımcı olmak gerekiyordu. İlk öğretim müfettişlerinin çalışma bölgeleri daha geniş olduğu için bunu gereğince yapamıyorlardı. Yılda bir kez bile görmeden geçiyordu bazı öğretim dönemleri. Salt rapor vermek için bazı öğretmenlerin tek bir kez derslerine girip bitiriyorlardı işi. Özellikle uzak köylerde çalışan öğretmenlerin yıllarca müfettiş yüzü görmediği bile oluyordu. Birçok haksızlıklara, aksaklıklara tanık olmuştuk bu yüzden. Ben her ay okulumu dolaştım. Öğretmenleri, eğitmenleri gördüm. Derslerini koğuşturdum. Gerekli yardımları, uyarıları yaptım. Eleştiren kıran bir üst gibi değil, arkadaşça yaklaştım. Zaten en çok buna gereksinimleri vardı. Onun için tez zamanda kaynaştık. Elbette hiçbirisi istenilen düzeyde iyi yetişmiş öğretmenler değildi. Çoğu daha pek gençti. Hemen hepsi yeni mezun, mesleğin acemisi öğretmenlerdi. Dünya kadar eksiklikleri vardı. Ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Oturup uzun uzun konuşuyordum. Köyde yararlı bir aydın, sınıfta başarılı bir öğretmen olabilmenin koşullarını karşılıklı düşünüyordum. İyi okuyun, boş zamanlarınızı değerlendirin diyordum. Çantamdan dergiler, kitaplar çıkarıp veriyordum. Her birine o dönemin sanat kültür dergilerinden birine abone yapıyordum. Köyde iki öğretmen varsa bu yolla iki dergiyi de koşturmalarımda istiyordum. Okul öğrenci temizliği, dersler, yazışmalar, planlar, öğrenci devamı, okul eşyaları, okul gereksinimleri, muhtarla köylüyle ilişkiler, gördüğüm eksiklikleri teftiş defterine maddeler halinde yazar, gelecek aya kadar yerine getirilmesini isterdim. Birer ikişer derslerini denetlerdim. Bazen alır, derse kendim devam ederdim. Tez zamanda durumu kavramıştım. Fakat ne çok yoksunluklar, ne üzücü durumlar vardı. Altından kalkılacak gibi değildi. Bir kez yörenin köyleri son derece yoksuldu. Okula okumaya ilgi yoktu. Köylüler öyle yaşamsal sorunların içindeydiler ki, okumak falan onlar için bir fantaziydi, lükstü. Okula sıra yaptırmak, bayrak, harita, tepeşir almak gereğini anlayamadıkları bir işti. Her gittiğimde muhtarla konuşuyordum. Bazen de serteliyordum. Devlet memuruyla pek karşı karşıya gelmek de istemiyorlardı. Peki efendi, alacağız efendi, paramız yok, köylü para vermiyor efendi. Oyalıyorlardı. Okul giderleri köy bütçelerinden karşılanırdı. Köy bütçesi salma ile toplanırdı. Bir türlü gerçekleşmezdi bu iş. Köylüler 5-10 lira için birbirine girerdi. Toplanabilen paralar da önce muhtarın, bekçinin ücretine, vilayetten, bucaktan istenen gereksinimlere ayrıldığı için tam takırdı okullar. Oysa orman içi köylerdi. Bazen yontulmamış tahtalardan sıra yaptırmak bile sorun oluyordu. Tebeşir alamazdık. Bazen çantamda tebeşir götürür, okullara üçer beşer dağıtırdım. Öğrencilerin üstleri başları perişandı. Çoğunun kalemi, defteri, kitabı yoktu. Yalın ayak gelirlerdi okula. Karınları açtı. Bazıları keçi gütmeye gider, okula devam etmezdi. Bu konuları çözmek için çekmediğimiz zorluk kalmıyordu. Özellikle kız çocuklar devamsızdı. Bakardım, 40-50 kişilik sınıflarda 3-5 kız öğrenci olurdu. Hele 4. 5. sınıflara doğru kızlar 10-12 yaşına gelmiştir, hepten yoktular. Alif köylerinde bu konu biraz daha rahattı. Onlar hevesliydiler okumaya. Kız öğrencileri okutma bağnazlığı sünni köylerinde daha da baskındı. Oysa kentlerde öğretmenlik yapmak ne kadar kolaydı. Öğrenci her aracı gerici tamam, kendiliğinden gelirdi önünüze. Size sadece öğretmek kalırdı. Hele bazı köy okullarında 2 sınıfı, 3 sınıfı, hatta 5 sınıfı aynı derslikte bir öğretmen okuturdu. Aynı izlence ve aynı ders kitapları öğretilecekti. Zor işti, zor. Öbür yandan köy çocuğunun konuşması, görgüsü, davranışları, yanlış etkiler altında her şeyi düzeltilecek. Kitaplarındaki onların yaşamına çok ters bilgiler eksiksiz öğretilecek. Olacak iş değildi bu. İnsan aklını kaçırırdı. Bakardım da o gencecik öğretmenler 1-2 yıl içinde nasıl da yıpranırlardı. Nasıl bir bezginliğe gömülürlerdi. Anlatılacak gibi değil. Ücretleri de pek azdı. Köy enstitüsü çıkışlarının eline 950'li yıllarda 87 lira geçerdi. Öğretmen okulu çıkışlarının 140 küsür liraydı. Gerçi yaşam ucuzdu. Köylerde yumurtanın 3'ünü 10 kuruş alırdık. Tavuk 50-60 kuruş. 10 liraya iyice bir kuzu aldığımı anımsıyorum. Gene de o yaşlarda genç öğretmenin ne çok gereksinimleri vardı. Evlenecektir, yiyip içecektir, evine eşya alacaktır. Üstünün başının düzgün olması istenmektedir. Köylerde her aradığın bulunmaz. Sözün kısası, tam bir yoksunluktu yaşadıkları. Bazılarıyla birlikte yemek yerdik. Yumurta haşlaması, kuru soğan, bulgur pilavı. Alevi köylerini bazı akşamlar rakıda içilirlerdi. Kendi yaptıkları boğma rakı. Nasıl yaparlardı kim bilir. Bakır gibi kokardı. Birinden çok az içtiğim halde zehirlendim. Az daha ölüyordum. Bir tencere yoğurt yedirdiler de kurtulabildim. 2 gün yattım muhtarın evinde. O yıllarda bit, pire, sinek, gırla. Çerkez köyleri daha bir temizdi. Sonraki yıllarda ahbaplar edinmiştim. Muhtar odalarından çok onlarda kalmayı yeğliyordum. Öğretmenlerin sayısı her yıl artıyordu. 950'den sonra öğretmen okullarına dönüştürülen eski köy enstitülerinden geliyordu çoğu. Gene aynı havadaydılar. Köy kökenliydiler. Yalnızca maaşları yükseltilmişti. Sonradan bir yasayla köy enstitüsü çıkışlılar da aynı düzeye getirildi. Ama köyde üretim yapmak hakları ellerinden alındı. Gene de yoksuldular. Binbir zorluk ve yoksulluk içindeydiler. İyi beslenemiyorlardı. Ne kadar özenseler de ayakkabıları çamurlu, giysileri ütüsüz ve saçları tıraşsızdı. Ya okulun lojmanında ya da bir köy evinin toprak odasında bir yatak bir kilim yaşamlarını sürdürürlerdi. Bazıları yaz dinlenicisinde köyüne gidip evlenip geliyordu. Belki ilkokulu bile bitirmemiş bir köylü kızı. Görgüsü, bilgisi, giyinişi o kadar işte. Bizim arkadaş beni evine götürdü. Eve gideceğiz hocam. Gelinizle tanışın. Akşamdan beri bir hazırlık, bir özen. Aslında ben de köylüyüm. Biliyorum. Ha deyince değişmez. Yıllar sürecek bir uğraştır o. Gelin hanım utana sıkıla bana hoş geldin eder. Elimi sıkar. Belki de ilk kez bir yabancının elini sıkıyor. Gözleri yerde, ter içinde. Sofra çıkarılır önüme. Buğusu tüten sıcak yemek. Ah o genç öğretmenler, çocuk yaştaki kadınları. Şimdi düşünüyorum, tek tek gözümün önünden geçiyorlar. Duygulanıyorum. Onlara gerekli yakınlığı, ağabeyliği yapabildim mi diye kendime soruyorum. Biraz yaptım herhalde. Beni severlerdi. Her ay yolumu gözlerler. Bu gece bizde kalın hocam, konuşalım ne olur diye yalvarırlardı. Öyle yalnızdılar ki, öyle gereksinimleri vardı ki. Bir gün Almus'la geç vakit kapım vuruldu. Kim o diyerek kaçtım. Geceliğin karanlıkta yüzü seçilmiyor. Sesinden tanıdım. Daduhta köyünün öğretmeni Bekir. Ne oldu hayrola? Hocam, dedi. Bizim hanım hasta. Ateşler içinde yatıyor. Limon, portakal istedi. Köyde bulamıyorum. Sizde varsa acıcık. İçeri aldım. Tozağını çayını geçip gelmiş. Dizinin üstünde kadar. Her yer ıslak. Şimdi 2 saatlik yolu tekrar yürüyecek. Yarın sabah da derse girecek. Bizde de fazla yokmuş. 2 portakal, 1 limon verdik eline. Teşekkür edip gitti. Karısı hamileymiş. Aşeriyormuş. Bir de hastalanmış üstelik. Bunun gibi daha neler? Orman köyleri. Bölgedeki köylerin çoğu orman kıyısında, orman içinde kurulmuştu. Özellikle Sivas iline hudut olan Dumanlı dağlarına yaslanmış köylerimiz Gürgen, Çam, Meşe ormanları ile çevrildi. Ekilir toprakların azlığı, nüfusun gittikçe artması gözle görülür hızda orman bozumunu getiriyordu. Köylere giderken atımın üstünde hemen her gün görürdüm. Habire ağaç diplerler, tarla açarlardı. Bazen 1-2 ay önce orman olan bir düzlüğe şimdi tarla haline getirilmiş, ekin ekilmiş bulurdum. Üzülüyordum bu işe. Ben ki yolun kıyısındaki ağaçlardan atıma dokunmak için küçük bir kamçı kesemezdim, yazık olur diye. Öyle bir ağaç sevgim vardı. Köylüler ise baltalarla, kazmalarla saldırıyorlardı ormana. Durmadan azaltıyorlardı. Yeşil giysili orman bakım memurları, cakalı orman mühendisleri önleyemiyordu bu gidişi. Halk arasında türlü söylentiler dolaşırdı üstelik. Rüşvetler, paralar, ziyafetler, yoksul köylüler sık sık mahkemelere düşerdi. Bir eşek yükü kaçak odun için aylarca gider gelirlerdi. Oysa kentli kereste tüccarları, kamyonlarla ya da tozanlı çayının coşkun aktığı aylarda su üstünde sürdürerek yüzlerce ton keresteyi indirirlerdi kente. Bu konuda da söylentiler çıkardı. Aynı alım belgesiyle önce ırmaktan indirtti, sonra kamyonlarla bir daha taşıttı. Ya da falanca bey 50 ton kereste işlemi yaptırdı, aylardır çeke çeke bitiremedi. Hangi 50 ton? 250 tondan az gittiyse ben adam değilim. Nasıl saptayacaksın? Hiç anlaşılmazdı işin iç yüzü. Bizler sadece şunu görürdük. Ormancılar da bizim gibi devlet memuruydu ama bizim rüyamızda göremeyeceğimiz denli para harcarlardı. Kentin en lüks lokantasının önünden ne zaman geçsek pencerelerden görürdük. İçeride birileriyle kafa çekerlerdi. Olan ormana oluyordu elbet. Dumanlı ormanları hızla eriyordu. Şimdi oradan 30 yıl geçti. Orman kaldı mı bilmiyorum. O yıllarda Leveke köyünden güneye doğru gittiniz mi, dibi güneş görmez ormanlar vardı. Dağ dere, o yeşil uğultu insanın başını döndürürdü. Kimi ağaçların kökünü el ele tutuşmuş üç insan kucaklayamazdı. Birisinde orman mühendisi bir arkadaşla gitmiştik. Yüzlerce işçi sokmuşlardı ormana. O uğultu arasındaki balta sesleri Sibelius müziğini anımsatıyordu. Bir ağacın altına oturup dinledim. Gözlerimden yaş geldi. Bilinçsiz köylü bir yandan, orman idaresi bir yandan, hızla tükeniyordu güzelim ormanlar. Konuk kaldığım köy evlerinde kereste israfını unutamam. Gereksiz yere ne kadar bol ağaç kullanılmıştı. Akıl alır gibi değildi. Kalın pelit direkler, tavana dik dizilmiş sık ağaçlar. Belki 10 ev yapmaya yetecek kereste bolluğu. Hem de ne kadar plansız, kullanışsız evler. Eğri büğrü rastgele. Acı duyuyordum, rahatsız oluyordum. İçimden öyle bir ses gelirdi ki, yık tüm bu evleri, ip çek, cetvel tut, yeniden yap. Düz, kullanışlı, yalın, her şey insan aklına ters geliyordu bu köylerde. Giriyordunuz bir evin kapısından, sağa dön yürü, sola dön yürü, karanlıkta merdiveni bul. Ahırdı burası, hayvanlara çarpıyordunuz. Yerdeki taze gübrelere basıyordunuz. Bir pencere koymak akıllarına gelmemişti. Basamakları eşit olmayan ve her biri ayrı kımıldayan sesler çıkaran merdiven. Kibrit çakarak falan çıkıyordunuz yukarı. Ahırın, samanlığın düz damı üstünde yürüyordunuz. Sonra bir aralık açık hol. Sonra tekrar dön. Yontulmamış kalın ağaçlar, sıvasız karkas duvarlar, yamuk yumuk bir oda. Kocaman ocakta yanan pelit odunları. Bunalırdım, nefes alamazdım. Yazık, yazık. Söylenirdim içimden. Küçük pencereye eğilir bakardım. Karşıda kartpostallara geçmiş İsviçre dağları kadar görkemli dumanlı dağları. Etekleri zümrüt gibi orman. Bu kadar güzelliğin ortasında bu ilkellik, bu gerilik. Hoş geldin beyim, hoş geldin baş öğretmenim. Daha nasılsınız bakalım? Ölünün körü, bu nasıl ev ulan, bu nasıl ilkellik ulan diye bağırasım gelirdi içimden. İnsanı boğan, hasta eden karanlığı yırtasım gelirdi. Ah öyle bir gücüm olsaydı. Bana öyle gelirdi ki şu köyün evlerini, sokaklarını ip çekip yeniden kuralım. İnsanların kafası da değişiverecek. Bu eğri büğrülük, bu plansızlık insanların kafasını bulandırmış, dolaştırmış, göremez, anlayamaz etmiş. İyiyi kötüden ayırt edemez olmuşlar. Yılanın deri değiştirmesi gibi insanımızı bu ilkellikten birden alıp çıkartmak gerekiyor. Geceliğin yer yatağında kendimle boğuşurdum. Bir çıkar yol arardım. Nasıl da zor iş, nasıl gelinmişti buralara ve nasıl kurtulunacaktı? İnsan aklı, insan duyarlılığı, beynisi nasıl da köreltilmişti. Rahatlık, aydınlık, düzlük zorla boğulmuş, içinden çıkılmaz hale getirilmişti. Bu güzelim doğa ortasında insanımız yoksuldu. Bilinçsizdi ve karanlık içinde çırpınıyordu. Ellerinde bir koca baltadan başka araç yoktu. Hiçbir hüner öğretilmemişti. Bizim okullar onların hiçbir gereksinimine yanıt verecek durumda değildi. Boşa gürek çekiyorduk. Kime, nasıl anlatacaktınız bunları? Oysa bu orman köylerinde el sanatları, mobilyacılık, ağaç işleri, bibloculuk yaygınlaştırılsa, o yakılıp yıkılan, devrilip bırakılan koca kütüklerden, sudan ucuz keresteden kim bilir ne değerler yaratılabilirdi. Bir de ağaç sevgisi, orman sevgisi. Nasıl sorumsuzca kıyılabilirdi bu ormanlara? İnsan şaşıp kalıyordu. Salt, şaşmak da değil, dertli oluyordu insan. Kış aylarında dizime kadar çıkan karları yara yara köylere giderdim. Kimi zaman yolum ormanlardan geçerdi. Bakardım, köylüler yapraklarını keçilere yedirmek için güzelim meşe ormanını yere yatırmışlar. Genç fidanları ortalarından vurup vurup yere yıkmışlar. Olacak iş değildi ama yapıyorlardı. Ağlamaklı olurdum. Yerel gazetelere yazar, içimi boşaltırdım. Yaz aylarında da ahlat ağaçları, dağlarda, yamaçlarda kendi kendine büyümüş, dalları pıtrak gibi meyve yüklü yaban ahlatları. Her biri taş gibi, yenmez, yutulmaz, ceviz büyüklüğünde. Oysa bunlar bakılsa, aşılansa, azıcık insan emeği değilse, her biri iri iri, sulu sulu armut olabilir. Yoktu bunlar. Akla gelmiyordu. Kimse de yapalım demiyordu. Devlet o kadar uzakta ki, yurttaşlarımızın yaşamını değiştirelim diye bir çaba buralara ulaşmıyordu. Köy odalarında, kahvelerde bunları konuşurdum. Dere kıyılarına kavak dikin, meyve ağaçları dikin. Bomboş duruyor oralar, yazıktır. Dinlerler, baş sallarlardı. Ama yetmiyordu bu. Organize devlet gücünün devreye girmesi gerekiyordu. İşte o yoktu. Bölgede bilinçli bir meyve sebze tarımı yapılamıyordu. Almus'ta kimi evlerin üçer beşer ağacı vardı. Kendi yiyecekleri kadar fasulye, domates, soğan ekerlerdi. Bölgenin kente uzaklığı, yolsuzluk, dışarıya satmak amacıyla sebze meyve yetiştirmeyi önlüyordu. Ova köylerinde buğday, arpa, biraz da tütün tarımı yapılırdı. Dağ köylerinde yukarıda sözünü ettiğim yaban ahlatından başka meyve yoktu. Güz aylarında ağaçların dibine kendiliğinden dökülen bu taş ahlatların köylüler toplayıp kuruturlar, kışın bol suyla kaynatıp bulgur pilavının yanında hoşap olarak içerlerdi. Görebildikleri tek meyve buydu işte. Varlık içinde yokluk. İkinci ayrımın sonu, sayfa 43.